Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle biz aciz kulları kendisine muhtaç halde yaratmış ve doymak bilmeyen nefse sahip olan bizlerse her zaman kötülüğe meyilli olarak yaratılmış, iyiye, güzele, kötüye, çirkine, her türlü şeye muptali olacak, bunları birbirinden ayırt edecek, geceyle gündüzün ne olduğunu anlayacak, görenle görmeyenin, acıyla tatlının ne olduğunu bilecek kabiliyetlerde yaratılan insanlarız. İşte bu yaratılışın içinde insanoğlunun kendi hasletlerini çok çok iyi analiz etmesi gerekir. Bilmediği her şeyde insan, bilmediği bazı şeylere karşı da ne yapabilir? Düşmanlık yapabilir. Çünkü öyle bir ortamda hayatımızı ikame ediyoruz ki hak batıl birbirine karışmış. İyi kötü birbirinden ayırt edilemez hale gelmiş. Geçmişte iyi denilen ullanın yaşantı, görünüş, giyiniş bugün dışlanır, kaka, kötü olarak algılanmış. Veyahut geçmişte bir şey giydiğinde bunu giyen kafirdir denilen bir ortamda bugün onu giymeyen sanki kafirmiş gibi algılanır hallere gelmişiz. Din insanların üzerindeki hakimiyetini yitirmiş. Alimler hüccetini bitirmiş. Davet gündemden tamamen kalkmış ve kavram kargaşalığı öyle bir hale gelmiş ki aynen bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam bugün aranızda zinakarlar nasıl saklanıyorlarsa, münafıklar nasıl saklanıyorlarsa bir gün gelecek müminler de insanlar içinde ne yapacak? Saklanacak. Hatta bir Müslüman giderken işte bu Müslüman diye gösterilecek diyor. Ve öyle karanlık günler olacak ki, öyle karanlık günler olacak ki hak batıl birbirine karışacak. Yani bidatlar sünnetin yerine, sünnetlerse bidatın yerine geçecek diyor. Ve bir adam diyor bidatı terk ettiğinde dinden bir şey terk etti diye ona saldıracaklar diyor. Böyle bir ortamda bizim kurtulmamız sadece İslam'a sarılmakla mümkün kardeşler. İşte bu yeni başladığımız ders silsilesi Selefi Salih'in Akidesi diye hoş bir kitap. Bunda bazı tanımlar var. Bu tanımları insanlar öyle bozmuşlar ki mesela bir selef tanımı, bir ehli sünnet vel cemaat tanımı her ne kadar kitaplarda yazılan, okutulan, öğretilen bu şey doğru olsa buna kaka diyen, kötü diyen ve bu itikatla amel eden işte şöyle şöyledir diye dışlayan yazılan birçok eserlerde nedir? Vardır. Mesela piyasada dolaşılan Vahabiye Nasihat veya Vahabiler gibi kitaplara baktığınızda öyle iftiralarla dolu, öyle hakaretlerle dolu eserler var ki insan onu okuduğunda bu itikadı doğru olarak alsa bile bir şüphelerin içinde kalmış oluyor. Yani öyle bir geçmişten gelen bir kültüre sahibiz ki okuyarak, öğrenerek dini tahsil eden değil, sadece duyarak, taklit olarak atalardan veya bir yerlerden aldığımız bir şeylerle giden insanlarız. Bunun yanında yalnız sorgulanmıyor, doğru olan sorgulanır hale gelmiş. İşte bu derslerin amacı doğruyu öğrenme, sağdan soldan, önden arkadan, nereden ne mesele gelirse gelsin ölçecek bir kantarın olmasıyla, yani elimizde bir ölçü olacak ki onunla bir şeyleri ölçebileceğim. İşte bu masa kaç santim? 50 santim. Öbürü ne diyor? 60 santim. Öbürü 45. Alırsın metreyi, ölçersin, hiç ihtilafa ne yapmazsın? Düşmezsin. Onun için insanın öğrendiği bir şey, okuduğu, tahsil ettiği bir şey doğru değilse, sadece kulaktan duyma bir şeyse, o zaman her zaman ne yapıyor? Müşkülatlar gündeme geliyor. Mesela bir namazı öğreniyorsun, heyecanla onu hayatına geçiriyorsun. Allah'a hamdolsun, peygamberin namaz kılma şeklini ben hayatıma geçirdim diyorsun. Bir de bakıyorsun ki halktan önce okumuş, güya hoca denilen, imam denilen birisi hemen senin eline yapışıyor. Sen hangi mezheptensin? Hemen bir ayrılıkla sana ne yapıyor? Yaklaşıyor ve ihtilafı rahmet olarak görüyor. Yani ayrılık rahmet, birliği ise ne görüyor? Zulmet olarak görüyor. Bu adam ne yapmış? Dinini tahsil etmemiş. Bu adam sadece taklite almış, cebine koymuş. Müşkülat olduğunda da sana ne yapıyor? Onu sunuyor. Cebinde o, yaşantısında nedir? O. Şimdi halkı bırak da imam dediğimiz insan seninle bunun münazarasını yapıyorsa, senin orada gülmen lazım. Cevap verdiğin her noktada o seni adam yerine, senin onu adam yerine koymadığını hesaplayarak hemen ne diyecek? Kendinden daha önceki bir alimi, ondan önceki alimi, ondan daha önceki alimi getirerek sen bu alimlerden daha mı iyi biliyorsun tipinde sana yaklaşmalara gidecek. Halbuki şurada Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü varken bunun dışında bir söz onun üzerine bina edilir mi? Edilmezse demek ki bu adam o sözün ne manaya geldiğinin farkında değil. Demek ki dinde bazı değerler var. Bu değerlerin ne olduğunu yakalamamız gerekir. Mesela faizi anlatırken Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu bir misal var. Hepiniz hatırlarsınız, okumuşsunuzdur inşallah. Faiz diyor bir kişinin anasıyla 70 defa zina etmesine benzer. Bakın şimdi, zina belki birilerine tatlı gelebilir. Ama anayla zina, hem de bir misli misli zina, 70 burada çokluk ifadedir. Yani illa 70 değil. Aleyhissalatü vesselam, hatta Arap üslubu diyelim, böyle bir şey verdiklerinde örnek, çokluk ifade eden bir şey, alışkanlık haline. Düşün, bunu duyduğun an insanda tiksinme başlamaz mı? Başlar. Demek ki verilen misali güzel yakalamak lazım. Ama adam tutuyor diyor ki faiz alışveriş gibidir ya, ticaret gibidir. Bu ne yapıyor? Bak bir kolaylaştırıveriyor. Aynen Yahudilerin yaptığı gibi. Ama İslam gelip de bu anasıyla kişinin zina etmiş gibidir deyince hemen ne yapıyor? Bir tiksinmeyle ondan uzak durmaya geliyorsun. Veyahut bir sahabenin gelip de ben zinayı çok seviyorum, bana çok sevimli geliyor dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor ona? O oturmuş kendine hoş gelen duyguyu hemen ölçüyle götürmeye çalışıyor. Örneğin buradan. Gel diyor. Geliyor. Dizini dizine dayıyor. Elini elinden tutuyor. Yani bir samimiyet ifadesiyle. Sen diyor annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Adam hoşlanmam ey Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Bak birinci madde. İkinci, hanımının zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Kadın taifesinin hepsini tek tek zikrederek hiç üşenmiyor bak. Biz birini zikredip duruyoruz. Aleyhissalatü vesselam kadın taifesinin hepsini sayıyor. Hadise bakın. Ve sahabe diyor ki vallahi diyor buraya geldiğimde zinadan daha sevimli bir amel yoktu. Şimdi zinadan kötü bir amel yok. büyük günahları sayarken bak şirkten önce onu sayıyor. Yani o kadar tiksinmiş. Davet ne yapmış? Tam gelmiş. İşte kavramlar, değerler yerli yerine oturulmayınca bu sefer karşıdakine neden oturtmadı demesini kendine sormayacaksın. Sen oturttuktan sonra acaba ben bu değeri karşıdakine nasıl veririm? Ona bunu nasıl anlatırım? Doğruyu nasıl gösteririm? Ve o kendine düşeni nasıl yapacak? Ben kendime düşeni nasıl yapacağım? Bunun hesabını yapacaksın. Öğrenmeyle, yaşantıyla anlatma aynı şeyler değil kardeşler. Bazı insanlar hakikaten öğrenir. Kim ne anlatırsa çeviremezsin. Ama bir kelime davetle karşıdakini etkileyemez. O kadar insanlarla girer çıkar, etkileyemez. Ama onlardan aldığı etkilenmeler vardır. O da nedir? Cemaatten kopma, kardeşlik arasında gevşeklik, birçok şey olur ama itikadından taviz vermez. Ama davetçi yapısı olmaması kendisinin de olduğu yerde saymasına sebep olur. Mesela bu konuda size tavsiyem İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin Şeytanın Tuzakları ve Ondan Kurtuluş Yolları diye bir kitap var. Şeytan insanları nasıl diyor alıkoyar. Yani konumuz o değil ama şöyle bir misal vereyim diye girdim. Çok kapasiteli bir adamı kapasitesini engelleyecek işle uğraştırır diyor. Çok çok büyük işle uğraşmaktansa ufak bir şeyle. Öyle insanlar var ki akşama kadar şurada güvercin besler. Bazen canım sıkılır giderim amca. Şimdi gidip de torunlarına bir şey anlatsam daha iyi değil mi? Dinlemiyorlar ki evlat diyor. Sen ne yapıyorsun? Hayır işliyorum diyor. Güya hayır işliyor. Güvercinleri buraya topluyor. Her türlü pisliği topluyor. Yani güya kendine göre o buğdayları atarak hayır işlediğini zannediyor. Halbuki adam kapasiteli bir adam. Ama şeytan onu ne yapmış? Bu kadarla. Öyle adamlar gelir gezer. Amca gel otur şuraya. Ne dolaşıyor? Bir kitap, bulunmayacak bir kitap. Biliyor bulunmayacağını. Tek tek her dükkana sorar. Ya üşenmiyorsun. Ya diyor namaza çok. Evden de attılar. Kahveye de gidemem. Ya gel otur. Her gün ben sana çay ısmarla. Ya diyor tek tek bakıyorum. Hem diyor selam veriyor. Hem selam alıyor. Hem kitap soruyorum. Bak. Adam selam alıp vermeyi kendine ne yapmış? Kar almış. Halbuki git camiye otur. Orada Kur'an biliyorsan Kur'an öğret. Adam gelsin. Burada Emre hocamız var. Buraya her zaman geliyor oturuyor. Burada isteyene Kur'an öğretiyor. Seni bilsinler. Gel otur. Yani şeytan insanları ne yapabiliyor? Aldatabiliyor. Onun için kavramların, değerlerin güzel anlaşılması gerekir. Kardeşlerim asr-ı saadetten sonra yani Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihali, Ebu Bekir'in vefatı, Ömer'in şehitliğinden sonra İslam dünyasında birçok kargaşalar olmuş. Ve bu kargaşanın içine kitap ve sünnet asılken kitap ve sünnetin asıllığını zedeleyecek birçok akımlar girmiş. Bunun yanında taassup, bunun yanında olan bazı olaylar birçok meselede şaşı bakmaya sebep olmuş. Sahabelerin öldürülmesi, yapılan savaşlar, bazı saltanat kavgaları bu dinin de yaşantısına zuhur ederek insanların oturan kavramların üzerinde yanlışlıklara düşmelerine sebep olmuş. Düşünün şimdi şurada ortada bir mesele var. Bu meseleye Kur'an sünneti bırakıp da dünyanın en büyük aliminin gözüyle baksak isabet edebilir miyiz? En büyük alimi. Yıldızlar isterse binlerce olsun. İsabet edebilir miyiz? İnsandır muhakkak bir yerde ne yapar? Hata edecektir. Vahye muhtaç olan bir insanla hareket etmemiz mümkün değil. Ama ondan istifade edebiliriz. İşte insanlık Kur'an ve sünnet değerini bırakarak Kur'an ve sünnetten sulanan insanları örnekler almaya başladılar. Halbuki Allah kitabında Azze ve Celle sizin için, ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resuludur derken insanlar Allah Resulü'nü bırakıp başka örnekler almaya başladılar. Şimdi düşünün, şu topluluktayız. Bu toplulukta Osman kardeşimizi örnek aldık. Öbür tarafa gittik, Emre kardeşimizi örnek aldık. Öbür tarafa gittik, İlyas kardeşimizi örnek aldık. Belki bu ameliyatta sıkıntı gibi gözükmese bile öyle ortam oluyor ki bizden sonraki gelen nesiller sanki onsuz olmaz. Sanki onsuz olmaz. Veyahut ikisinin arasında alim olmaları hasebiyle münakaşalar olmaz mı? Olur. Onun verdiği fetvayla bunun verdiği fetva arasında farklılık olmaz mı? Olur. Çünkü onun ilmiyle onun ilmi aynı mı? Değil. Bu da ne yapıyor? Bu farklılıklar onu örnek alan topluluklara da ne yapıyor? Yansıyor ve bu bir dahaki nesilde din gibi telakki edilmeye başlıyor. Ve bu din gibi telakki ettiğinde bu ne oluyor? Aynı bir miras kalmış gibi insanlara veraset yoluyla gidiyor. Okuyarak değil. Bu da ne yapıyor? Onu kaldırman ilimle çok zor hale geliyor. Doğruyu anlattığında sıkıntı gündeme geliyor. Dört mezhebin hak olduğunu söyleyen bir toplulukta, mesela Hanefi mezhebinin hakim olduğu bir yere git, İmam-ı Şafii'nin kıldığı namaz şekliyle kıl, onda bile sana ters ters bakarlar. İnanın ters ters bakarlar. Şafii mezhebinin olduğu bir yerde git, Hanefi mezhebi gibi kıl, ters ters bakarlar. Ben Malikiler de gördüm Hatay tarafında. Onlar da bir acayip kuruyor. Ben de onlara bir acayip baktım. Ben önce Şia zannettim. Böyle hazır ol gibi duruyor adamlar. Aynen böyle duruyorlar. Habire ellerini kaldırıyorlar, indiriyorlar, kaldırıyorlar, indiriyorlar. Lan niye elini bağlamıyorsun? Elinde yara mı var? Yo, ben Malikiyim diyor. Ya ben de Müslümanım. Bağlasana. Şimdi ben Malikiyim derken gayet doğru, çok rahat bir kelime kullanıyor. Ben Müslümanım deyince bozuluyor. Ben de Müslümanım, gavur muyum? Ben sana gavur dedim mi? Yok. O zaman niye böyle anladın? Diyor niye Müslümanım dedi. Ne diyeyim başka? Yani başka kelimem var. Sen diyor hangi mezheptin? Lan Müslümanım dedim mi işte. Şimdi o kadar değişik bir kelime geliyor ki ona. İşte aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi çok karanlık günler gelecek diyor. Sünnetler gidecek, yerlerini bidat alacak. Ve kim o bidatı terk ederse, reddederse, dinden bir şey reddetmiş gibi ona saldıracaklar diyor. Demek ki kardeşler, kurtuluşumuz doğruyu öğrenmekte. Ama anlatmaktan önce öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmediğiniz bir şeyi anlatma yoluna giderseniz sıkıntılar var. Muhakkak doğru anlatılmalı. Ama doğru, doğru bir şekilde anlatılmalı. Şimdi görülen bir münkere mani olmada düşünün, mesela Allah Azze ve Celle kitabında zina eden evli ve kadınsa onlara ne yapın? 100 sopa vurun. Bunu uygularken emrinizde bir topluluk bulunsun ve bunları uygulamada onlara acıma hissi sizleri galebe çalmasın diyor. Nur suresinin 2. ayeti. Bu ayeti kerime inince aleyhissalatü vesselam diyor ki bunun hükmünü benden alın, benden. Evli ve dul zina etmişse onlara nedir? Rejimdir diyor. Bekarsa 100 sopa ve 1 sene sürgün diyor. Ne yapıyor? Bunun hükmünü din burada bildiriyor. Şimdi dinde anlatılan neymiş? Bu. Kur'an sünnette bildirilen ne? Bu da bu. Şimdi doğrusu bu. Doğruyla hareket edersen doğruyu bulursun. Ama bunda haberin yoksa zina çok rahat bir ne yapar? Eylem olur. Gözüne dikkat etmezsin. Yaşantına dikkat etmezsin. Haremlik selamlık. Ya ne olacak kardeşiz ya? Eşime mi bakacak? Ya eniştem, bu bizim aileden. Haremlik selamlığa ne gerek var? Tipinde ne yapıyor? Adam çok rahat hareket ediyor. Dinli girmiş, örf mü girmiş? Yani yaşantıyla aldığımız bir şeyleri okuyarak yok etme, çıkartma hakikaten zorlaşıyor. Ve doğruyu anlattığında ilk belki de itiraz eden sana canın gibi sevdiğin, yani Allah'tan, Resul'dan, dinden sonra sevdiğin en çok insan anne babadır. Sana ilk düşman olan annen baban oluyor. Uygulayamıyorsun bile. Yani umumen diyorum. Hatta bana kendi oğlunu şikayete gelen baba ben biliyorum. bu çocuğa diyor ne anlattıysan diyor bizim evimizde düzeni bozdu diyor. Ne anlatmışım dedim. Bu diyor ki diyor artık oturup topluca yemek yemeyeceğiz. Yengeler ayrı oturacak. Şimdi adamın 4 çocuğu varmış. Büyük hangi bir ev yapmış. Hepsi aynı yerde oturuyor. Yemeğe aynı sofraya geliyorlar. Ayrı ayrı oturacaklar. Akşam oturmasında kadınlar ayrı, erkekler ayrı oturacak diyor. Sen ne biçim insansın diyor. Atalarımızdan diyor, örfü diyor, bozmuşsun diyor. Bunun diyor kafaya girmişsin diyor, sapıtmışsın diyor. Şimdi diyor ki diyor, eğer böyle olmazsa ben ayrılacağım diyor diyor. Ben ayırmam diyor. Karını, çocuklarını bırak, defol git nereye gidiyorsan diyorum diyor. Dedim sapık değil mi? Sapık tabii dedi. Ona öğreten de sapık. Tabii sapıksın dedi. Şimdi namaz kılıyorsun. Kılıyorum. Elhamdülillah dedi. Biz Müslümanız dedi. Bunu dedi müftiye gittim sordum dedi. Camideki hocaya sordum dedi. Hiç böyle olmadığını söylüyor. Onlar sizin aileniz. Beraber otursun. Bir de ayet getirmişler. Köre topala günah yoktur beraber oturmanızda. Ayeti bir de tenil etmişler. Anladın mı? Şimdi böyle bir adama gel doğruyu anlat. Allah hayır versin inşallah dedim. Tamam ben oğlundan konuşurum inşallah dedim. Hallederiz inşallah dedim. Oğlu da zıplıyor şimdi. Nasıl halledeceğiz diyor. Sen diyor şimdi hallet. Sen anneni babanı dinine düşman hale getirmişsin. Anlatılacağın esasları, önce öğrenilmesi gereken öncelikli meseleleri, imanı küfrü anlatmamışsın. Herhangi bir söz, düşünce ve amelin imanına tesiri, etkisi. Mesela düşün, çoğu adam namazı kılmazsan kılma ya. Yani ne olacak? Hatta halk arasında öyle laflar vardır ki, işte kabirde kızgın saç üzerinde sana kılmadığın şeyler kıldırılacak. Sen oradan kabirde namaz var. Onlar yapılacak diyor. Hiç demiyor ki İslam'da namazın terkinin hükmü bu. Namazı terk edersen sen şöyle olursun demiyor. Halbuki ifade çok net. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşriktir diyor. Bak bunu peygamber diyor. Kolaylaştıran, zorlaştırmayan, huzur veren, nefret ettirmeyen diyor. Ve aynen bu ifadelerle açık ve net getiriyor. Peygamberin bunu söylemişse sen bunun zıttına nasıl hareket edersin? Tamam burada namaz kılmayana müşrik kafir de demiyor. Hükmünü söyle. Dindeki hükmü nedir? Budur. Sen bunu öğretmediğinde karşıdaki ne yapıyor? Gevşiyor. Gevşedikçe gevşiyor. Bu her şeye ne yapıyor? Yansıyor. Bu sefer senin doğru tanımı getirip yerine oturtman çok zorlaşıyor. Onun için kardeşlerim öğrenmedeki hırsınız yemek yemedeki hırsınızdan daha fazla olmalı. Çünkü insan nasıl ki açlığa tahammülü yoksa yani aç yaşayamıyorsa muhakkak yeme içme ihtiyacı duyuyorsa unutmayın ki bedenin o şeylere ihtiyacı olduğu gibi ruhun da ilme bilgiye ihtiyacı var. O bilgi gelmedi mi insan nedir? Açtır. Aç olan başka şeyler duymaya başlar. Düşün mesela Allah Azze ve Celle kitabında mecbur kalmadıkça tecavüz etmeme şartıyla domuzun etini dahi yeme ama arkasından tövbe istiğfar etme var. Naçar kaldın. Mesela bir uçak kazası oluyor ta dağların tepesinde. Bir kişi sağ kalmış. Kızın birisi. Kendi babasının etini yiyerek kaç ay yaşıyor. Düşünebiliyor musun? Isıra ısıra. İnsan eti haram değil mi? Haram. Ama mecbur kalmış. Tecavüz etmiyor. Parça parça hayatını ne yapıyor? İkame etmeye çalışıyor. İşte insanın yaşaması için bir şeylere ihtiyacı olduğu gibi ruhun da hayatta kalması için ilme ihtiyacı vardır. İlmin olmadığı her noktayı karanlık bir nokta olarak görün. O karanlık nokta senin aydınlığa gitmende nedir? Engeldir. Yani bir şeyi görmede şöyle bir elini tutarsan ben şimdi Osman ne yapmıyorum? Göremiyorum. Bak bu bir nokta. Hakkı görmende nedir? Engeldir. Bu engeli kaldırma senin doğru tanımı öğrenmendir. Doğru tanımı da öğreneceğiniz yer Kur'an ve sünnettir kardeşler. Bunun dışında gideceğiniz hiçbir yer yok. Bu da nedir? Çok çok okuma, çok çok okuma, kaynağı okuma sizi doğruya götürür. Öğrendiğiniz doğruları muhakkak yaşantınıza geçirdiğinizde karşıdan sorularla sıkıntılar başlayacak. Bu sıkıntıları aşma da bazen üslupla, bazen üslupsuzlukla olur. Üslupsuzluktaki verilen neticeler bellidir. Çünkü üslupsuzluğunuz karşıdakine doğruyu anlatamayıp bir de husumete sebep oluyorsa bu sizin iflas ettiğinizi gösterir. Haklı bile olsanız, haksız duruma düşüyorsanız, yani karşıdakine hakkı ulaştıramıyorsanız burada sizin bir acizliğiniz söz konusu. Demek ki öğrenmeyle öğretme farklı. İlmin başı sabır, ortası sabır, sonu da sabırdır. Her öğrendiğini karşıdakine anlattığın zaman karşıdakine öncelikli vermediğin meseleler onun anlayışını ne yapar? Kısar. Ne var ya? Dört mezhep hak diyor. Adam söylediği sözün farkında değil. Dört tane mesele getiriyorsun. Dört mezhepten adam ne yapıyor? İnkar ediyor. Hemen inkar ediyor. E hani haktı? Hani haktı? Mesela geçenlerde yeni bir mesele öğrendim. İlmimize ilim kattık elhamdülillah. Şimdi Şafi mezhebine tabi olanlar Haç'ta Hanefi mezhebini taklit ederler. Anlatabiliyor muyum? Nasıl taklit ederler? Şafi mezhebinde kadına dokanma, bir şeye dokanma abdesti ne yapar? Bozar. Dedim Haç'ta ne yapıyorsunuz? Bir mollayı sıkıştırdım. Dedi biz orada dedi Hanefi mezhebini taklit ediyoruz. Ama dedi. Neymiş dedim? Abdesti dedi Hanefi gibi alıyoruz. Allah Allah. Bunu yeni öğrendim bak. Yani taklit öyle rastgele taklit değilmiş. Abdesti biz Şafii mezhebine göre almıyoruz dedi. Hanefi mezhebine göre alıyoruz. Ama dedi bunu yapmıyorsa gene taklit yok. La ilahe illallah dedi. Onlar farklı alıyor. Mesela şöyle dokanma mestir. Misal. Başka bir şey yok. Mestir. Şu mestir. He, öyle alıyorsa şeydir, taklittir, geçer yoksa gene geçerli değil diyor. Subhanallah. Demek ki kavramlar oturmayınca hakla batıl ne yapmıyor? Ayırt edilmiyor. İşte kardeşlerim, selef diye bir kelime var. Selef kelimesi toplumda öyle anlaşılmış ki mezhepsiz, dinsiz, işte bir de Vahabi kelimesini ekliyorlar. Suud ajanı. Yani öyle meseleler koymuşlar ki hatta Hüseyin İlmi Işık artık reklamını mı yapıyoruz? Neyini yapıyoruz? Bir kitap yazmış Vahabi'ye nasihat diye. İşte bunlar kabir ziyaretlerini yasaklarlar, kabirleri yıkarlar, işte ölüyor Kur'an okumazlar, şefaat inkar ederler, Allah'ın semada olduğunu söylerler gibi hak olan sözleri batıl olarak getirerek insanların tiksinmesine ve bize düşman olmasına sebep oluyor. Ali'ye hariciler geliyorlar, Allah'ın indirdiğine hükmet diyorlar. Ali diyor ki doğru, sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Hak sözleri getirerek batılı talep ediyorlar ve insanların bizlere karşı düşmanlığını celbediyorlar. Onun için selef kelimesinin doğru manası, selef önde giden kelime manasıyla geçmiş, geçmişte önder olan manalarına gelir. Mesela yaşça, faziletçe sizden üstün olan, akıllı veyahut ıslahdakine baktığımızda selef dediğimizde bize Allah Azze ve Celle'nin söylediği peygamber ve onun ashabıdır. Selef kelimesinde ıslahda anlayacağımız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, sahabeler ve hayırda onların peşinden gidenlere selef denir. Yani birine selef dedin mi Allah'ın Resulüne ve sahabeye uyan, o yolda giden insanlar denir. Ama bunun dışında kelimelere baktığımızda Hanefi dediğimizde, Şafi dediğimizde kim anlaşılır? Bir şahıs anlaşılır. Selef dediğimizde şahıs değildir. Dine uyan, onun yolunda giden, o yolda çaba ve gayret sarf eden insanlara ne yapar? Selef denir kardeşler. İşte şimdi bu tanımları güzelce anladıktan sonra selefe dinsiz de mezhepsiz desen veyahut şunu inkar ediyor desen ne şey yapacak? Hiçbir ifade etmez. Ama içini doldurmadığında, selefin kim olduğunu anlamadığında adam çok açıkça ne yapıyor? Düşman oluyor. İmam-ı Şafii bir seleftir. Ebu Hanife bir seleftir. Ahmet bir seleftir. Bunlara baktığımızda bunların sözlerini biz hep sohbetlerimizde ne yaptık? İşledik. Ebu Hanife Allah kendisinden razı olsun. Sahih bir hadis gördüğünüzde ne yapın? Onu alın, benim sözümü bırakın diyor. Bakıyor talebesinin bir devamlı ağzından çıkan şeyleri yazdığını görünce ey İmam Ebu Yakup, benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler, yarın bundan dönerim. Sen benim ağzımdan çıkanı değil, peygamberin sahih sünnetine sarıl diyor. İmam Mali'ye bakıyorsun, sünnet Nuh'un gemisi gibidir diyor. Binen kurtulur diyor. Onun damadı İmam-ı Şafii'ye bakıyorsun, birisi geliyor bir söz söylüyor. O söz hakkında İmam-ı Şafii bir fetva veriyor. Diyor ki hemen akabinde, ama diyor peygamberden bunun zıttına bir hadis var, şimdi ne yapacaksın diyor. Deneme maksadıyla soruyor. İmam-ı Şafii diyor ki sen beni kiliseden çıkarken gördün diyor. Beline diyor zunlar bağlayanlardan mı zannediyorsun? Elbette ki Allah Resulü'nden gelene uyacağım diyor. Ben bir söz söylesem ve bu söz peygamberin sözüne ters düşse yaşamımda da ölümümde de ben bundan rücu ettim diyor. Bak selef bu işte. Onun en has talebelerinden Ahmet'e bakıyorsun. Sırasıyla sayıyor Ebu Hanife'yi, Malik'i, Şafii'yi, Süfyan'ı taklit etme. Aksine onların aldığı kaynaktan al diyor. Bu imamlar bunu söylüyor. Ondan sonra gelen insanlarsa deminki dediğim gibi her topluluk kendine bir örnek, bir lider tayin etmiş. Ondan sonra gelen kuşaklar ne yapmış? Benim atam Ercan'ı takip ediyordu. Ben bundan çıkmam. Onun atası Emre'yi takip ediyordu. Ben ondan çıkmam. Onunki İlyas'ı takip ediyordu. Ben çıkmam diyerek bu sefer ne yapmış? İhtilaflar da çoğalmış. Hani halk arasında derler ya mızrak çuvala sığmadı. Sığmayınca birisi tutmuş şeytani bir kelime kullanmış. Kimin kullandığı da belirsiz. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya şeytan da dostlarına vahyeder. 4 mezhep haktır. İnanmayan kafirdir diye bir söz söylemiş. Sanki ayet hadismiş gibi. Hala bu söz söylenir. Ve sanki 4 mezhepten başka mezhep de yokmuş gibi. Yüzlerce mezhep var. Bunun 4'ünü hak kabul etmişler. Bunun dışındakilerini batıl görmüşler. Ve insanları ne yapmışlar? Buna uymaya mecbur etmişler. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Albani'nin namaz kitabı var. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Onun mukaddimesinde bir olaydan bahseder. Japonlar biliyorsunuz putperest insanlardır. Yani belli bir Allah inançları yok. Hep puta tapan insanlardır. Aynı geçmişteki müşrikler gibi alırlar bir tahta, onu oyarlar, şekil verirler, ona taparlar. Veyahut onların yaşadığı bölgede ne vardır? Bir şahmeran hikayesi vardır. Ejderhaya inanırlar. Veyahut da başka birçok put şeyleri vardır. Bu insanlar toplanıyorlar, diyorlar ki ya tek tanrılı bir dine inanalım. Yani tek ilahımız olsun. Çok ilahımız olmasın. Çünkü o kadar çok ilahları var ki birleyemiyorlar. Evlerinde şeylerinde büstleri var, ona tapıyorlar. Belli şeyleri var. Diyorlar ki teke indirelim. Hristiyanlığa bakıyorlar. 3 ilahları var. Yahudilere bakıyorlar. Onlar da bizim gibi diyorlar. Yani ilahları fazla. Bakıyorlar. Müslümanların tek ilahı var. Yani ona bir şey koşmuyorlar. Toplanıyor bir heyet ve geliyorlar İslam olmak için. Arıyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar. Gel sen Hanefi ol. Öbürü diyor ki gel Şafii ol. Öbürü gel ama bunlar bizden de karışık diyorlar. Ve adamlar gidiyorlar. Üzülerek Şeyh tafsilatıyla anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Düşünün bakın. Biz kendi aramızda bir şeyleri göremesek de dışarıdan birisi dine geldiğinde bunu çok rahatlıkla görüyor. Bakın Avrupa'ya gidin, Alevi Sünni davası yok biliyor musunuz? Alevi Sünni pisliğini Türkiye'de görürsünüz. Avrupa'da bunu göremezsiniz. Avrupa'da ne var biliyor musunuz? Kitap ve sünnete döndüğünde adam bir şeyi, akideyi öğrenmişse, tanıştığım insanlardan biliyorum. Şuraya geliyor, oturuyor şimdi. Oradan diyorlar ki Ankara'ya gidersen Ebu Emre Hoca'yı gör. Oturuyor şimdi. Bir adam geliyor, tasavvuf kitabı soruyor. Bak adam 0 kilometre dini öğrenmiş. Orada doğmuş büyümüş. Alevi çocuğu. Güya. Adamın hemen kolundan yapışıyor. Sen diyor nasıl bunu sorarsın diyor. Nasıl diyor Allah'a şirk koşan diyor bir insanların kitabını okursun diyor. Burada doğmuş büyümüş dini öğrenmiş birisi gidip bunu yapmaz. Yapar mı Ercan? Hemen yakalıyor. Bak doğru kavramı öğrenmiş. Yanlışı gördüğünde hemen bir müdahale hırsı var. Buradakinde uyuşukluk var. Buradaki hiç istifini bile bozmuyor ya. Yani. Ama oradaki adam hemen yanlışı düzeltme yoluna gidiyor. İşte yanlış kavramlar bizlerin hem bozulmasına hem bu bozulmanın devam etmesine sebep oluyor. Öyleyse kardeşlerim, selef dediğimizde kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra o dost doğru yola uyan insandır. Ve bu doğru yolunda öncüleri vardır, imamları vardır. Bu da Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidir. Onlar rukiye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları alınlarındaki secde izlerindendir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da onlar filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlendirmiş, ekicilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiştir. Müminlerin böyle olması da kafirleri onlara karşı öfkelendirmek içindir. Allah onlara iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih suresinin 29. ayet. Burada selefin imamı kimmiş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan sonraki doğrulukta ona tabi olan. Tevrat'ta ve İncil'de bizim vasfımız var mıymış? Aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Yahudilerden veya Hristiyanlardan herhangi birisi benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki müşrik olarak ölmüştür diyor. Mesela tercüme edilen hadis kitaplarından en yakın Darimi'de bulursunuz. Darimi'de Tevrat'ta Peygamber Aleyhisselam'ın vasıflarını nasıl geçtiğini sahabe çok net anlatıyor. Çünkü daha önce Yahudi alim olup da İslam'a girenler biz sizin vasıflarınızı kitabımızda okuyup duruyorduk diyor. Tek tek şu bizim vasıflarımız nedir anlatır. Çarşı pazar bağırmazlardı. Uyumlu. Sesleri arı vızıltısı gibi Kur'an okurlardı diyor. Demek ki kalınlaşmış gövde, bu da davetin yayıldığı ve artık gücünün kırılamayacak kadar yüksek olduğu ve kıyamete kadar geçerli. Yine Allah Azze ve Celle selef imamından kendisine itaati Resuluna tabi olmaya kayıtlı kılmış ki kim Allah'a ve Resuluna itaat ederse İşte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir diyor. Bu da selefin imamını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabul etmekle yetinilmiyor. Ne yapma? O kabul ettiğine bir de itaatı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Şimdi düşünün, hakkı bırakıp da batıla taptığında, bölünmeyi kabul ettiğinde, mezhepleşmeyi kabul ettiğinde doğruyu ne yapamıyorsun? Bulamıyorsun. Bu sefer sen cedelci bir yapıya sahip oluyorsun. O bir şey diyor, sen bir şey diyor. Dün Selahattin diyor ki Ebu Zerka diye bir salak var. Abi diyor bir link attılar diyor. Dinledin mi? Yok, dinlemedim diyor. Murat Gezenler diye bir salak var. Daha önce Muhammed Fatih denilen bir tekfircinin peşinde gezerdi. Şimdi de kendini şeyh ilan etmiş salağın birisi. Bir salakla bir salağa konuşturuyorlar. Konuşturanlar da tabii salak olacak ki. Şimdi o ona karşı bir şey konuşmuş, o da ona bir şey konuşmuş. Şimdi o ne konuştuğunu farkında değil, o da ne konuştuğunu farkında değil. Bir kere dinde tartışmada dahi bir usul kaide gerekir. Ölçüleri ortaya koyarak gidersin. Dinde ihtilaf ettiğinde gideceğin merci seninkiyle ondaki aynıysa, yani Kur'an sünnet dışında bir değerleriniz varsa, sizin ortada buluşmanız veyahut da hakkı gündeme getirmeniz, yani hak zaten hak da, hakkı insanlara anlatmanız mümkün değil. Sadece sen dersin ki benim sopam senin sopandan daha güçlü. O der ki onun kafasını kırdım. O der ki ben de onun kafasını kırdım. Veyahut başka zeminlere ne yapacak? Daha da bir yumurta tokuşmasına kadar, tarafgirliğe kadar gidecek. Bunun adı davet değil, ancak şarlatanlıktır. Başka hiçbir şey değil. Çünkü inanılması gereken, hüccet olan, itaat edilmesi gereken merci Kur'an sünnet dışında bir şeylerse, sende de onda da, sen hakta değilsin ki hakkı nasıl bana getireceksin? Sen hakkı savunmuyorsun ki hakkın davetçisi konumuna geçeceksin. Onun için selefin imamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ama sadece kabul etme nedir? Yeterli değil. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde orada Yahudi ve Hristiyan alimleri vardı. Ne diyorlardı? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i ne yapmıyoruz? Sevmiyoruz. Ne diyorlardı? La ilahe illallah Musa Resulullah veyahut İsa Resulullah. Allah ne diyor Azze ve Celle? Allah'ı çok mu seviyorsunuz? Yani peygamberi hepsi seviyor değil mi? İnanıyorum diyenleri. Öyleyse Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi anlayın diyor. Bak burada Allah Azze ve Celle kendi sevgisini Resuluna itaata tabi kılıyor. Demek ki ben Allah'ı seviyorum deme sana yeterli değil. Bir şey göstermen gerekiyor. O da Resul'den gelene tabi olmadır. İşte selefin imamlığını kabul ettiğimizde, önderliğini kabul ettiğimiz nedir? Budur. Ondan sonrasına geldiğimizde ise kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, sınırları aşarsa, Allah da onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar diyor. İtaatta gideceğin yer cennetken isyanda gideceğin yer nedir? Cehennem diyor. Yine Allah Azze ve Celle kitabında o peygamber size neyi getirmişse onu alın diyor. Neyden de nehyetmişse ondan sakının. Sakının ki felah bulasınız. Şimdi öyle ayetler vardır ki kardeşler, ahkam ayetleridir. Ama nuzul sebeplerine bakın, ufacık meselelerdendir. Bir heyet geliyor. O heyete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor dört şeyi yasaklar, dört şeyi emrederim diyor. Ama o yasaklananı ertesi günü sahabenin bir tanesi, bedevinin bir tanesi, yasaklanan şey olduğu halde içki değil diyerek ne yapıyor? İçiyor. Kafayı buluyor. Ortalıkta sarhoş sarhoş dolaşırken Allah Azze ve Celle bir gün önce diyor ya, dört şeyi yasaklar, dört şeyi emrederim. O size neyi emrederse onu alın diyor. Neyden de yasaklamışsa ondan sakının ki felah bulasınız. Ayeti bak bir mesele için iniyor. Ufacık gibi gözüken ama itaatta ve isyanda insanın başına gelecek hayrın ve şerrin ne olduğunu anlatıyor. Demek ki küçücük bir şey, helal ve harama dikkat edin diyor. Dikkat etmezsen ne oluyor? Dininden ve ırzından olan sensin. Dine bir şey yok ki. Kaybeden sensin. Kirlenen sensin. Ama halk şuna bak ya, hem hacca gitmiş, kocaman sakalı var, bir de müteahhitlik yapıyor, şunu yapıyor diyor. Adam çattığında İslam'a çatıyor. Yani sen sadece İslam'ı bir görünüşe sahipsin. Kirlenmeyeceksin. Ama kirlenen temiz olanı ne yapmaz? Sevmez. O da ayrı. İşte Allah'a ve Resulüne tabi olma ve arada herhangi bir muhakeme meselesinde Allah'a ve Resulüne götürme selefin şiarındandır. Arada ne olursa olsun hangi mesele olursa olsun muhakeme için nereye gidilecek? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Sahabenin iki tanesi aralarında ne yapıyor? Muayeze ediyor. Anlaşmazlığa düşüyor. Bu anlaşmayı Allah Resulü'ne götürüyorlar. Aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor ve diyor ki Zübeyir git tarlanı sula, sonra Ensar sulasın. Ensar ne diyor? O senin diyor akraban da onun için böyle hüküm verdin değil mi diyor. Aleyhissalatü vesselam kıpkırmızı oluyor. Zübeyir tarlanı iyice sula, kökleri iyice suyu alsın, sonra bırak Ensar sulasın. Bakın meseleyi masaya yatırdığınızda düzgün yatırın. Ensar nasıl birisi? Yani her şeyini paylaşmış bakın. Evim demiş, malım demiş, hatta eşini bile boşayım iddetinden sonra senin demiş. Ama şeytan galebe çalmış bir meselede o kadar hayrı işlemesine rağmen bak bir şurada bir örneklik söz konusu. Demek ki şeytan insanı bir an olsun gaflette yakalayabiliyor. Ve meselelerini kime götürdüler? Aleyhissalatü vesselama. Hükme ne yapmadı? Razı olmadı. Gönül rızasıyla razı olmayanlara ne diyor? Kafir diyor. Demek ki muhakeme çok önemli. İhtilaf ettiğinde de selef kime gidermiş? Ya İmam Hanbel böyle dedi. Ya, İmam Şafii böyle görüş yaptı. İşte Malik'ten de böyle görüş. Şeyh Hüseyin böyle dedi. Şeyh Bin Baz böyle dedi. Şeyh Albani'nin görüşü şu. Gidemezsin. Allah onlardan razı olsun. Allah onların kabirlerini cennet bahçelerinde bir bahçe eylesin. Onlar hidayet meşaleleridir. Onlar alimlerdir. Allah onlardan razı olsun. Anlattıkları doğrular zaten İslam'ındır. Yanlışlarsa Allah onlara hayır versin. O kadar. Sen yanlışı doğru gibi gündeme ne yapamazsın? Getiremezsin. Dün bir kardeş soru soruyor. Abi diyor, kim sorduydu? Seferi diyor 4 günlü diyor. Kim sorduydu arkadaşlardan? Sen sorduydun. Şeyh Bin Baz'ın diyor şu Kuraba'dan tercüme edilen şeyinde okudum diyor. E şimdi Şeyh Bin Baz seferliğin müddetini 4 gün diyebilir mi? Ama Hanbeli mezhebini taklit edersen, açın Hanbeli fıkhını. Seferinin kaç günlük hükmü? 4 gün. E şimdi 4 gün diye fetvayı bu verdiyse ilimden mi verdi, taklitten mi verdi? Allah şeyha rahmet etsin. Burada taklit ettiği için bu fetvayı verdi. Halbuki Müslüm'de gelen rivayeti belki kendisi de biliyor. Enes ne diyor? Aleyhissalatü vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazı kısaltır. Bu bize yeter mi? Birçok delil var. Demek ki taklit adamın ayağını ne yapıyor? Kaydırıyor. Aleyhissalatü vesselamın dışında onun önüne geçiren bir örneklik alma yine götürüyor. Yani alimleri hakkıyla ne yapamıyorlar? Takdir edememe insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. İşte selef önder imam olarak kimi kabul edermiş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ona doğrulukla aynı yolda tabi olan raşid halifeleri. İşte Allah Azze ve Celle eğer mümin iseler Allah ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur diyor. Yine Allah Azze ve Celle Resulün izinden gitmeyi Allah sevgisinin bir alameti olarak görüyor. Yine selef bir meselede anlaşmazlığa düştüğünde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat etmeyi gündeme getirir. Bunda da 2 tane ayet var biliyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu kitap Allah'tan gayrımdan gelseydi çok çelişik olurdu diyor. Nisa 82. Aranızda herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin. Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyerek Nisa ne yapıyor? 59. ayeti getirerek ölçüyü ne yapıyor? Koyuyor. Selefin ölçüsü budur. Falan alim böyle dedi. Filan alim böyle dedi. O adam da sana gelir. Aynı senin alim kabul ettiğin adamın onun zıttına gelen görüşünü getir, olduğun yerde ne yaparsın? Kalıverirsin. Ondan sonra ben falanla konuştum, madara ettim, şöyle ettim, o da seni senin aleminden ne yapar? Madara ettirir, oturtturur. Senin selefinde o kadar çok ihtilafa düşenler var ki, bir iman kelimesinde dahi inşallah mı diyelim, maşallah mı diyelim, elhamdülillah mı diyelim, bunun bile tartışması daha yıllarca sürmüş. O kadar sürmüş ki, düşünün, bugün sabah Yıldıray'la da münazara ettik bunu. Düşünün, yıllarca Hanefi mezhebi Şafi mezhebine kız vermemiş. Niye biliyor musun hocam? Hı? İman. Müslüman mısın diye sorduğunda inşallah dediği için imanda istisna yapıyor. Bunlara kız verilmez. Elhamdülillah diyecekmişsin. Ondan sonra Şam müftüsü Sakaleyn bir fetva veriyor. Tamam diyor. Onlardan kız alınır. Şafi mezhebinden bak. Ama diyor, kitap ehli kadınla uygulanan hüküm uygulanır diyor. Şu fetvaya bak ya. Gene öbüründen iyi. Öbürü hiç vermiyor. İşin içinden çıkamamışlar. Elbette bu sosyal yaşantı, kız alınacak, verilecek. Düşünebiliyor musunuz? Şu fitneye bakın. Eğer sen hakkın ne olduğunu anlayamamışsan, o da senin alimlerinden getirir, sırtını yere koyuverir. Sen şu sokakta bağıra bağıra giden, gel limona gel, o da patlıcana gel diye burada gider. Sen limon satarsın, o da patlıcan satar. Şeyiniz satıcıdır ama davetçi değildir. Davetçi çığırtkanlık yapmaz. Ahlaksızlık hiç yapmaz. Onun için selefin imamını güzel tespit etmek gerekir. Ve selefin imamı dediğin zaman o vahiy ile beslenen demektir. Vahiy kesildi, din tamamlandı. Ama ona doğrulukla tabi olanlar yok mu? Var. Allah onların sayısını artırsın. Selef kardeşlerim en faziletlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra selefin en faziletlisi, dinlerini onda sadakat, ihlas ve ihsan ile alan sahabe-i kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde o insanları ne yapmıştır? Övmüştür. Allah onlardan razı olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sözünde, insanlığın en hayırlısı benim zamanım, ondan sonrası, ondan sonrası diyor. Ve hadis kitaplarına şöyle bir bakın kardeşler, bütün doğum tarihlerine falan, bu Buhari'nin, Müslüm'ün. O üç asır dediğimiz var ya, bütün kitaplar o asırlarda toplanmış ve yazılmıştır. Bakın, bütün külliyatlar, mecmualar o asırda, hepsi kaynakların o zaman yazılmıştır. Benim asrım, benden sonrası, benden sonrası diyor. Yani üç asrı, üç asrı. Onda hepsi ne yapmış? Tabi olmuş. Selefilik lafzı belli bir şahsa nispet edilen söz değildir. Selefi salihin dediğinde İslam algılanır ve bunu anlama, uygulama noktasında da ilk asıra ne yapma? Tabi olmadır. Onlar da nasıl tabi olmuştur? Mesela düşünün, bütün sohbetlerde örnek verdiğimiz misalleri yakalayın. Belki konuyu geniş tutuyorum ama bir kelime için anlaşılması gereksin diye uzatıyorum. Çünkü günümüzde öyle pislik var ki, biz de bu pisliğin içinde büyüyen, yetişen ve hayatını ikame eden insanlarız. Bunları yakalamadan, meseleleri analiz etmeden anlamak mümkün değil. Ne diyor? Onlara tabi olmada İbn Ömer geliyor İbn Abbas'a, ne diyor? Ebu Bekir diyor, halife temettüatçını ne yaptı? Yasakladı. Halife yasakladı, babam Ömer de yasakladı. İbn Abbas ne diyor? Aleyhissalatü vesselam yapmıştı. Ama diyor halife yasakladı. Kafasındaki ne yapıyor? Yüzünü örtüyor ve oradan uzaklaşıyor. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor. İşte selefe tabi olan böyle tabi olacak. Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, abdest alırken taş şuralara kadar alıyor. Allah kendisinden razı olsun. Tabiinden birisi de görüyor. Gördüğünü hissedince ne diyor? Biz peygamberin zamanında buraya kadar dirseklere kadar. Peki niye fazla yapıyor? İşte orada ben sizleri abdest uzunuzdan, namaz azalarınızdan tanıyacağım diyor ya, işte ben orada daha fazla olmasını istiyorum. Şurası nedir? Fehmi. Menheş neresi? Dirseğe kadar. Sana bildirileni yaparsın. Allah kendisinden razı olsun. Ayşe annemiz ne diyor? Ben yeryüzünde nereye gidersem ben mukimim, ben müminlerin annesiyim, sefer olmam diyor. Allah Ayşe annemizden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Medine'den çıktı mı dönünceye kadar namazı ne yapardı? Kısaltırdı. Bitmişti. Benim menhecim nedir? Budur. Bu Ayşe annemizin nedir? Fehmidir. Allah ondan razı olsun. Ben menhece tabi olmak zorundayım. Sahabe ihtilaf etmemiştir. Sahabenin ihtilafı rahmet değildir. Sahabe bir şeyi doğru bilip söylediğinde yanlışını muhakkak öbür sahabe ne yapmıştır? Düzeltmiştir. Onların arasındaki bu ihtilaf bizim için ne olmuştur? Rahmet olmuştur, doğru gündeme gelmiştir. Ama onun söylediğini alıp da bu da var, bu da var, bu senin yanlışlığını, acizliğini, bilgisizliğini, cahilliğini gündeme getirir. Eğer Allah kitabında, eğer Allah kitabında ihtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün diyor da sen de hala daha sahabe ihtilaf etmiş, o da doğrudur, bu da doğrudur, hangisine uyacağız diyorsa, bu senin koyu bir cahil olduğunu gösterir. Başka hiçbir şey değil. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Demek ki selefilik kavramı Allah'ın kitabına, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetine açıkta ve gizlide sımsıkı sarılan ilk üç neslin yolundan giden ve kıyamete kadar onları izleyen kimseler hakkında kullanılmaktadır. Allah bizi de bu zümreye katsın ve Rabbim bu yolda ölmeyi hepimize ve neslimize nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.